Ayrım 49 sayfa 329. Büyük çiftliklerin ortaya çıkışı. Köylünün ağır vergi yükünden kurtulmak için tek çaresi köyünü bırakıp dağılmaktır. Miri toprak rejiminde köylü toprağın sahibi, maliki olmadığından firar etmek kolaydı. Başka yerde yerleşip bir köy kurmadılarsa onlar haymana ve defter kayıtları haricinde kalmış reaya, parantez içinde hariciz defter olup, Leventlikle başıboş gezerler, ırgatlık yaparlardı. Köylü aileleri izlerini kaybedip başka bir arazide yerleşirlerdi. Aralarından bazıları tabii eşkıyalığa sapardı. Devleti en çok kaygılandıran şeylerden birisi, reayanın böyle perakende olması, yerini yurdunu bırakıp dağılmasıdır. Köylünün bu pasif direnci, merkezi hükümeti en çok kaygılandıran gelişmelerden biridir. Devleti adaletnameler ilanına zorlayan en etkin bir faktördür. Öbür yandan 17. yüzyıl başlarında Anadolu köylüsünün celaliler önünde paniğe kapılarak kaleleri ve şehirlere sığınmak üzere nasıl kaçıştıklarını görmüştük. 1609 tarihli adaletname bu olay ile askeri sınıfa ait çiftlik ve mandraların ortaya çıkışı arasındaki ilişkiyi şöyle açıklamaktadır. Köylünün bıraktığı toprakları askeri sınıftan nüfuzlu olanlar kendi mülkleri gibi benimseyip üzerine yerleşmiş, kul ve hizmetkar getirip buraları işletmeye ve kendi çiftlikleri haline sokmaya başlamışlar. El emeğinin azlığı sebebiyle bu gibi topraklar genellikle çitle çevrilip hayvan beslemeye mahsus mandralar haline sokulmuştur. Kargaşalık kesildiği zaman da reaya bu askerlerden korkarak köylerine dönememiştir. Padişah adaletnamede evlerin ve ahırların yıkılıp askerlerin derhal toprakları boşaltmalarını emretmektedir. Böyle bir emire Rumeli'ye gönderilen adaletnamelerde rastlanmamaktadır. Fakat 16. ve 17. yüzyıllarda Rumeli'de büyük çiftliklerin oluşması başlıca şu yollarla olmuştur. 1. Boş veya miri topraklar üzerinde kurulmuş çiftlikler. Dipnot 1. Bakınız Ha İnalcık, 1431 tarihli timar defterine göre Fatih devrinden önce timar sistemi. 4. Türk Tarih Kongresi 1948 Zabıtlar Ankara 1952. M. Akdağ Timar Rejiminin Bozuluşu Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Cilt 3-4, 1945 sayfa 419-431. Ne. Filipovic, Pogledna Osmanski Feudalizm, Godisnayak, Istoria Drustava, Bosna i Herzegovine 4, 1952 sayfa 546. Türkçe çevirisi İFM 15, parantez içinde 1953-54, sayfa 155-188. Eski Yugoslavyalı uzmanların bu konudaki önemli çalışmaları için ayrıca bakınız, İstografi Yugoslav 1955-1965, sayfa 124-27. İltizam yolu ile değil, daha çok kasabalardaki özel kişilerin para ile miri olmayan toprakları mülk edinmeleri ve bu mülkleri kanun dışı yollarla genişletmeleri sonucunda ortaya çıktığı düşüncesindedir. Bize göre bu bölgede de büyük ağ çiftliklerinin kaynağı daha çok miri toprakların mukata yolu ile kazanılması sonucu ortaya çıkmıştır. Ha İnalcık, Tanzimat ve Bulgar meselesi Ankara 1943. Büyük çiftlikler hakkında Osmanlı kaynaklarına göre Bulgar araştırıcıları D. Kosev, N. Torodorov, S. Dimitrov ve V. P. Mutafçiyeva'nın yazıları için bakınız C. Gandev, Operation de rapport capitaliste dans l'économie rurale de la Bulgarie du Nord-Ouest au cours du 18e siècle. Etüt Historik Sofya 1960. Rumeli'nin başka yerlerindeki çiftlikler için bakınız T. Stoyanovic, Land Tenure and Related Sectors of the Balkan Economy 1600-1800 JEH 13 parantez içinde 1953 sayfa 398-411 S. Dimitrov Çiftliçkoto Stopanstvo Pres 50-70 Tegodini na 19. parantez içinde L'Economie de Çiftlik Durant des années 50-70 du 19e siècle Historietski Pregled 1 sayfa 334 Ç. Keder ve F. Tabak parantez içinde yayınlayan Landholding and Commercial Agriculture in the Middle East, Albany 1991. Kitaba dönüş. Zengin ve nüfuzlu kimseler, devletin resmi defterlerinde kayıtlı bulunmayan yahut işlenmeyen sahipsiz toprakları para ile satın alıp orada esirlerini yerleştirerek çiftlik haline getirmiştir. Reaya ve toprak padişahındır. Yani tahıl yetiştirilen arazi doğrudan devletin kontrolü altındadır kuralı, Osmanlılarca hiçbir zaman terk edilmediğinden devlet defterde kayıtlı miri topraklara daima sahip çıkabilirdi. Keza devletin tahrir defterlerinde isimleri ile kayıtlı reayayı, yazılı reayayı, kişilerin kendi hizmetlerini almaları kolay değildi. Bu sebepledir ki çoğu zaman özel çiftliklerin miri topraklar dışındaki topraklarda kurulduğunu ve çoğu zaman reaya yerine esir işçiliğine dayandığını görüyoruz. Keza bu gibi çiftliklerde ırgat adı altında tarım işçisi olarak ücretle veya yarıcılıkla çalışan reaya, defter harici kalmış veya toprağını bırakıp kaçmış reayadır. 17. yüzyıldan beri bu çeşit reaya artmış görünmektedir. Öbür yandan yeni dönemde defter kayıtları karma karışık hale geldiğinden aslında miri olan toprakların özel çiftliklere katılması da bir gerçektir. Ayrıca kayıtlardaki kargaşa ve kadılarca kontrol güçlüğü sonucu reayanın tarlalarını satması yahut kendisinin çiftlik sahiplerinin hizmetine girmesi kolaylaşmıştır. Edirne dolaylarında 16. ve 17. yüzyıla ait kayıtlara göre buradaki çiftliklerin büyük bir kısmı bu şekilde kurulmuş olup genellikle hayvan yetiştiriciliği ile uğraşmaktadırlar. Onlar yetiştirdikleri hayvanı köylüye ve hububatı yüksek fiyat veren Avrupalı tüccara doğrudan doğruya veya kaçak olarak satmaktadırlar. Bu koşullar çiftliklerin çoğalmasını ve genişlemesini sağlamıştır. Bu çiftlik sahiplerinin çoğunluğu askeri sınıftandır. Onlar aynı zamanda tefecidirler. Ellerinde biriken parayı köylüye faizle verip işletmektedirler. Kadı sicil kayıtlarında hayvan borcunu veya aldığı para borcunu ödeyemediği için tarlasını kaybeden köylülere dair misaller çoktur. 2. Miri toprakların temliki yolu ile kurulmuş vakıf çiftlikler. Saraya yakınlığı olan nüfuzlu kişilerin veya saraylıların miri toprakları mülk olarak kendilerine bağışlatmaları, sonra bu büyük araziyi vakıf haline sokmaları suretiyle vergiden bağışıklı büyük tarım işletmeleri ortaya çıkmıştır. Bu çeşit vakıf çiftlikler eski devirlerde de mevcuttu. Fakat çöküş devrinde merkezi otorite ve kontrolün gevşemesi sonucu miri toprakların bu şekilde mülk ve vakıf haline gelmesi artmıştır. Bu tip vakıfların çoğu evlatlıktır. Yani %10 geliri vakıfın çocukları alır. Han hamam gibi mürekkefatın ard arda kiralanması sırasında da onlar büyük gelirler elde ederler. Bu vakıf çiftliklerin yukarıda anlattığımız çiftliklerden işletme bakımından büyük bir farkı yoktur. Toprak yine reaya çiftlikleri halinde işlenir, vergi rant halinde mülk sahibine veya vakfa ödenir. Bu çiftliklerde esir işletme ve hayvancılık yaygındır. Ekabire ait mülkler ve vakıflar, mefruzul kalem ve maktuul kadem serbestiyet üzere bağışlandığından vergi vermez ve genel otoritelerin müdahalelerinden kurtulmuştur. Bu sebepten reayanın kaçarak bu vakıflara gidip yerleştikleri görülmektedir. Sonuçta bu reaya, vakfa veya mülk sahibine kuvvetli bağlarla bağlanmış oluyordu. Böylece mülk ve vakıf çiftlikler gerçekten ülkede bağımsız, otonom, büyük rant çiftlikleri olarak sayıca gittikçe artmıştır. 3. Miri toprakları kiralama yoluyla kurulan çiftlikler. Devletin hazine elindeki boş timar ve has topraklarını mukataya yani özel kişilere kiraya vermesi sonucu zengin ve nüfuzlu kimseler birçok köy ve çiftliği kontrolleri altına geçirmişlerdir. Bunun genel iltizamdan farkı devletin sözleşmeyi her an bozma yetkisine sahip olmamasıdır. Kiralama sözleşmeleri çöküş devrinde hazinenin sıkıntısı dolayısıyla hayat boyu hatta ırsi olarak verilmeye başlanmış, bu yolla mukatalar fiilen birer mülk gibi tasarruf olunma yoluna girmiştir. Malikane denilen bu sistemde miri topraklar ve üzerindeki köylü, mukata sahibine fiilen bağımlı bir hale gelmekteydi. Halbuki evvelce mukata sahibi köylü idi. Tapu sisteminde köylü toprağı devletten ırsi ve ebedi olarak kiralamış sayılırdı. Köylü kanunla saptanmış vergi ve resimleri timar veya has sahibine öderdi, başka bir şey ödemeye mecbur değildi. Yeni sistemde toprağın tasarruf hakkını devletle reaya arasına girmiş olan zengin ve nüfuzlu bir ağlar zümresi elde etmiş olup, köylü devlete ait vergilerden başka bu ağlara da ayrıca bir rant ödemektedir. Mukata sahipleri çoğunluğu itibariyle askeri sınıftan idiler. Geniş mukata topraklarını ele geçirmiş olan ağlar, zamanla mahalli vergilerin toplanması ve asker yazılması, mahalli asayişin sağlanması gibi idari görevleri de yüklenerek ayanlar devrini açmışlardır. Bu gelişme 18. yüzyılın ikinci yarısında tam anlamıyla idari siyasi bir mahallileşmeye, parantez içinde decentralization, yol açmış, vilayetleri toptan ele geçiren ırsi hanedanlar yükselmiştir. Sonunda devletin toprak ve reaya üzerindeki kontrolü ve egemenlik hakkı zayıflamıştı. Böylece klasik Osmanlı rejimi tarihe karışmış, ayanlar döneminde feodalleşmiş imparatorluk rejimi onun yerini almıştır. Büyük mukadda sahipleri ve ayanların ortaya çıkışına denk önemli bir gelişme de şudur. Devlet bazı vergilerin toplanıp hazineye teslim işini cemaatlere, daha doğrusu cemaat önderlerine bırakmıştır. Başka bir ifadeyle cemaatler mültezim durumuna gelmişlerdir ki bu yöntemi maktu sistemi denmektedir. Bunun sonucu olarak cemaati temsil eden kişi, kocabaşı, çorbacı veya yerel dini reis, cemaati üzerinde bir nevi idari kontrol hakkı kazanmış, cemaat yerel bir teşkilata sahip olmuş, bu teşkilat zamanla vergiden başka idari görevler de yüklenmiştir. Parantez içinde Kıbrıs'ta başpiskoposun durumu. Osmanlı Devleti hazine çıkarlarını ve reayayı mültezimlerin ve memurların soygunundan kurtarmak için bu yöntemi birçok bölgede uygulamış, gerçekte reaya hazineye mültezimden daha iyi koşullar önererek vergiyi maktuğa bağlamayı sağlamıştır. Buna maktuğa bağlamak veya maktuiyet denir. Bu yöntem yine 18. yüzyılda geniş biçimde uygulanacaktır. Maktuiyet özellikle cizye vergisinin toplanmasında, Balkan Hristiyan bölgelerinde ve bu arada Akdeniz adalarında uygulanmış, bu topluluklara teşkilatlanma imkanı vererek ileride Osmanlı rejimine karşı isyan faaliyetleri için elverişli bir zemin yaratmıştır.